Arkası Yarın. Cam ve Elmas. Eser Sadık Yalsız Uçanlar. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.
Körkuyu Tepesi'ndeki bağlantı endekleriyle tepenin kuzey ve güneyindeki tank çukurlarından oluşan isimsiz tabyanın önündeyiz. Hamdi Bey, Fahrettin Erdoğan'ın General Asser imzasıyla aldığı tezkereden söz ederek başlıyor. Açık araziyi ateş alanına alan koruganlara bakıyorum. Karadağ ve Arap tabyayla bir üçgen kuran yapının az ilerisindeki kayaları ön plan yaparak genel bir görüntü kaydettikten sonra yakın resmi çekiyorum. Çevresi süvari hendeğiyle kuşatılmış olan Arap tabya gibi burası. Düşman birliklerini bölgeye çekip yok etme niyetiyle kurulmamış. Hamdi Bey, tabyanın önünde mevzilenmiş bir halde generalin tezkereyi Eyfel Kulesi'nden çıkan bir ajansı da ekleyerek gönderdiğini söylüyor. Rusların çekilmesinden sonra Kafkasya'da yeni oluşan yerel hükümetler, işgal ettikleri arazilerin kendilerine ait olduğuna ilişkin 500 yıllık belgeleri ortaya çıkarıyor ve gösteriyorlar. Bu toprak bize aittir, bu da bunun kanıtı diyorlar. Bunu göstermeyenlerin, gösteremeyenlerin arazi üzerinde hak iddia etmesi bir anlam ifade etmiyor. İtilaf devletleri bu türden savları kabul etmeyecektir. Tezkerenin özeti bu efendim, diyor Hamdi Bey. Fahrettin Erdoğan kaygılanıyor tabii, sorunun çözümünü üstleniyor. Bir cuma öğlesi İngiliz heyetinin Evliya Camii'nin bulunduğu yere gelmesini rica ediyor. Kendisi de bir grup oluşturuyor. Heyetin başında yüzbaşı Foltin bulunduğu halde buluşuyorlar. Halk cumadan dağılırken bunlar Harakanlı'nın türbesine giriyorlar. İşlemeli, yeşil bir ipek bezle örtülü, uzunca bir sandukanın altında yatıyor. Fatiha okuyorlar. İngilizler de şapkalarını çıkarıp saygı içinde bekliyor. Başucundaki mermer kitabede vefat tarihi 425 yazıyor. İngiliz yüzbaşı, "Kim yatıyor burada?" diye soruyor. Fahrettin Erdoğan, "Evliya Çelebi'den öğrendiğimize göre," diyor, "Harakanlı bilge Ebul Hasan." Bildiklerini anlatıyor. Şehre ilişkin sunulan tek belge bu oluyor ve İngilizler ikna olmuş bir halde ayrılıyorlar. Hamdi Bey bunu anlattıktan sonra yönetmenin ikinci sorusunu cevaplandırıyor. "Evet," diyor, "doğrudur. Kale içindeki Ulu Cami'de gerçekleşmiş olay. Diri diri yakılmış insanlar. Namaz vaktiymiş. Hatırlar mısınız başbağlar katliamını?" "Evet," diyor yönetmen. "Tıpkı onun gibi." Ulu Cami'yi görüntülüyoruz sonra. Hamdi Bey, Sultan İbrahim döneminde Kars Beylerbeyi olan Dilaver Paşa tarafından 1643 yılında inşa ettirilen caminin Rus işgalinde tahrip edildiğinden söz ediyor. Ermeni saldırılarına en çok maruz kalan şehirlerdendir Kars. Van'dan daha çok insan katledilmiştir burada. "Bakın," diyor, iç cebinden eprimiş, solgun bir kağıt tomarı çıkarıyor. Bunlar, Ersinekli Efra'da Karya İmamı Molla Mehmet tarafından 1336'nın 7. ayının 3. günü Şark Cephesi Komutanlığı'na gönderilen bir mektubun sureti. Okumaya başlıyor. "Asakir-i İslamiye din kardeşlerimize, evvela büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden buğz ederek ziyadesiyle selamlar ederim. Kardeşler, küffar eline esir olanın hali niçe olduğu cümlenizce malumdur. Fakat bu defa olan esirlik ve hakaret hiçbir an görülmemişti. Devri Adem'den beri bu gibi zulümler ne olmuştur ve ne de olabilir, dille vasfolunamaz. Ancak halka ayandır. Sabiler ve avratlar avaz-ı arş-ı âlâya çıktı, feleklere alaştı. Düşmanımız cesim bir düşman olsaydı, insana ifkâr olmazdı. Yalnız bizim vicdansız, hakikat sesimizden dört Ermeni neferi elinde boynu eğri ve gözü yaşlı orada bıçakla ve büyük büyük ezalarla katlolunmaklığımız bizi ölmezden evvel öldürdü. Mal, at ve davarlardan millet bir kere el çekmiştir, namus kalmadı. Candan suali olunursa, İslam yarıdan ziyade belki üçte biri de ancak kaldı. Kars köylerinden Merdinik civarındaki Burgoş ve Mihril karyelerinden göçle gelirken, Ersinek civarındaki Karçuk Boğazı denilen yerde meskur göçlerden 28 cenaze defnedildiler ve diğerini de Ersinek karyesinin bir çaryek mesafesindeki Parnil denilen derede bunlardan Maada bir Ermeni kendi lisanıyla cevaben diyor ki, ''Bunlar ne olur? Allahu Ekber'deki Ayı Deresi denilen bir yerde bir mağara içerisinde bu göçlerden 80 nefer katlettik. Bizim Kassap Paşa namında bir kumandanımız vardır. Böyle çok kassaplıklar edecektir.'' yazıldı. Yönetmen dayanamayıp kaydı durduruyor, uyarıyor Hamdi Bey. ''Benim sorularıma cevap vermenizi rica ediyorum. Eğer cevabınızla ilgiliyse lütfen böyle belgeleri bize verin. Onları ayrıca görüntüleyelim ama okumayın.'' ''Affedersiniz,'' diyor Hamdi Bey. ''Ben seyircilere yararı olur, ikna edici olur diye düşünmüştüm.'' ''Kuşkusuz,'' diyor yönetmen. ''Siz o niyetle okudunuz ama biliyorsunuz bunlar tarihçilerin, ilgilerin tartışması gereken, hala tartışılan sorunlar. Üstelik belgenin sıhhatinden emin değiliz.'' Hamdi Bey üzülünce, ''Tamam,'' diyor, ''belge okumayalım ama siz birkaç olay anlatın. Yani sizin anlatımınızdan kaydedelim. Hazır mıyız?'' ''Tamamdır. Kayıt, buyurun.'' Hamdi Bey birkaç saniye düşündükten sonra, ''Efendim, tabii bu hadiseler iki tarafın da, yani hem Müslümanların hem de Ermenilerin hafızasında elim izler bırakmıştır. Avrupalıların tahrikiyle, bilhassa milliyetçilik rüzgarıyla, Ermenilerin de aralarında bulunduğu çeşitli gayrimüslim gruplar ayaklanmış, tehcire zorlanınca da iş şirazeden çıkmış, toplu kıtaller, cinayetler, insanlık dışı işkence ve tecavüzler vaki olmuştur. Ermeni tecavüzleri bilhassa 1920 Şubat'ından itibaren artmış, Şuregel, Akbaba, Zarufşat ve Çıldır mıntıkasındaki 28 İslam köyü tahrip, 2000'i aşkın nüfus katl ve pek çok eşya ile hayvan gasp edilmiştir. Müslüman kadınlar ve gençler Kars ve Gümri'ye götürülmüş. Bu köylerden kaçabilen yüzlerce kadın ve çocuk dağlarda donarak ölmüş. Bunu duyan Müslüman halk galeyana gelmiştir. Ermeni hükümeti sınırları içinde kalan Müslüman ahaliye yapılan mezalim, Erzurum'daki İngiliz temsilcisi Rawlinson'ın ifadesiyle de doğrulanmaktadır. Çoluk çocuğunu, malını kaybederek aç ve çıplak bir halde Osmanlı hükümetine iltica eden binlerce muhacirinin durumu, Amerikalı General Harbert heyeti de görüşmüş ve şahidi olmuştur. Ermenilerin şuurlu ve kasti bir tarzda Kürt aşiretleriyle Türk köylüleri arasına nifak sokmak istedikleri, yörede bir Kürdistan hükümetinin kurulduğu, Van, Bitlis, Erzurum, Trabzon'un Ermenilere verildiği yolunda söylentiler çıkarttıkları ve Şerif Paşa gibi hainlerin Kürtler adına söz söyleyemeyeceğini ve Kürtlerin hiçbir suretle Osmanlı camiasından ayrılmayacaklarını her tarafta ve özellikle İtilaf hükümetlerine defalarca bildirdikleri. Hamdi Bey'in sesi eriyor. Bütün bu hikayeler bana sadece rüyada yaşanmış bir kabusun bir yanını gösteriyor. Bir de duvarın diğer tarafı var. O yandan da sayısız öykü hatırlıyorum. Ermeni mezalimi belgeselinin çekimlerinde bunun gibi yüzlercesini dinlemiştim. Yönetmen Hamdi Bey'in soluklandığı uzun bir cümlenin sonunda kesiyor ve sanırım bu kadar yeter diyor. Sözü ikinci defa kesilince iyice buruklaşıyor Hamdi Bey. Can sıkıcı bir suskunluktan sonra ne hissediyor yönetmen? Sizden asıl şu aslan öyküsünü kaydetmek istiyorduk. Bunun için dilerseniz taş köprüyü kullanalım mekan olarak. Mekanları kullanıyoruz diyorum kendi kendime kabloları, sehpayı toplarken. Her şeyi kullanıyoruz. Birkaç dakika sonra minibüsteyiz. Bunca geniş araziye rağmen kentin daracık bir yere sıkışmasını bir türlü anlayamıyorum. Yüksek binalara, o tuhaf sitelere burada da heves ediliyor. Dışımız niçin bu kadar biçimsiz diyorum kendi kendime. Usta, sen bugün iyisin diyor teknisyen. Evet diyor muhasebeci, kendi kendine konuşuyor sürekli. Yönetmenin ağzını bıçak açmıyor. Hamdi Bey, şoförün en iyi eski kaşarın nerede satıldığına ilişkin sorusunu cevaplandırıyor. Arı gönüllü bir dervişim vardı, hatırlıyor musun? Nasıl unutursun ki? Bir gün sana, eğer senden önce ölecek olursam, sekeratta başucumda olur musun demiştim. Ona şahit demiştin, senden 30 yıl önce de ölsem, ölüm anında yanında olacağımdan kuşkun olmasın. Ağlamıştı. Birkaç gün sonra öldün. Aradan 30 yıl geçti. Bu kez ölüm meleği dervişine geldi. Dostları çevresinde ağlaşıyordu. Gözleri baygın, kapıya bakıyordu. Seni görünce ferahladı. Sessiz olun dedi. Göz aydınlığım geldi. İşim kolaylaştı. Üç gözlü taş köprüye gidiyoruz. Köprü iki yakayı birleştiriyor. Değil mi ki aramızda hep köprüler kurmaya çalışırız. Köprüleri atarız. Oraya yerleşmeye çalışırız. Oradan gelip geçerken yerleşmeyi düşünürüz. Ne diyordun? Bir üstada gittik deyişinize şaşıyorum. Ben asla bir mürşide gitmedim. Benim üstadım oydu. Benim müridim de olmaz çünkü iddiam olmadı. Ben sadece Allah diyorum o kadar. Allah, hak Allah diye esniyor Hamdi Bey. Yönetmen köprü belirince durmasını söylüyor şoföre. Duruyoruz. Buradakilerle oradakileri bağlıyor köprü. İki yakayı bitiştiriyor. İki yönü kavuşturuyor. Bunca yılı sana kavuşma isteğiyle geçirdim. Sen düşümde türbeden ayrılırken ruhumu saran hüzne benzer bir armağanı benden hep esirgedin. Kameranın yerini belirliyor yönetmen. Sehpayı getirip yerleştiriyorum. Hamdi Bey'in mikrofonunu bağlıyor sesçi. Hazır mıyız? Tamamdır diyorum. Kayıt diyor yönetmen. Efendim bize İbn-i Sina ile Harakanlı Bilge arasındaki ilişkiyi anlatır mısınız? Kulluğu herkes yapar sevgilim. O değil benim derdim. Ben ondaki emelden kurtulmak istiyorum. Efendim, İbn-i Sina biliyorsunuz mütebahhir bir alimdi. Pek çok fende maharet sahibiydi. Feylesoftu, tabipti. Semayı, yıldızları, kameri, şemsi, dünyamızın hareket ve sekinetini bilirdi. Fakat merdiveni çıkarken bir yerde durdu. Basamak bitmişti. Boşluğa baktı. Bir şey göremedi. Bir zaman orada çaresiz kaldıktan sonra ya geri dönmeliyim veya beklemeliyim dedi. Beklemeye başladı. Epey bir süre bekledikten sonra bir ışık bulamadı. Geri dönmekten başka çaresi kalmadığını düşündü. İndi, kalbine baktı. İçine bir harakan ateşidir düşmüştü. Yanıyordu. Gidip bilgeyi görmek, ondan destur almak, ona bağlanmak istiyordu. Ama bu nasip işidir. Dilemekle olmaz, dilek bir adımdır. Talep etmek gerekir. Talep etmekle de olmaz, aramak lazımdır. Aramakla da bulunmaz, bulanlar arayanlardır denilmiştir. Lakin siz buna da bel bağlamayın. Bu yolun yolcularının çabası 40 yıldır derler. Dilin düzelmesi için 10 yıl çile çekmek gerekir. İkinci 10 yılda ancak el düzelir. Üçüncü 10 yılda göz, son 10 yılda ise kalp temizlenir. Kim eğer 40 yıl böyle yol alır ve davasına sadık kalırsa, onun dilinden, içinde benliğin olmadığı bir sesin çıkması umulabilir. Zannediyorum İbn-i Sina, Harakan'a gelirken bu sesin peşindeydi. Onu bu umut sürükledi. Yoksulun ekmeği umutmuş. Gazneli Mahmud bir keresinde onu sarayına davet etmişti. İbn-i Sina Mahmud'un çağrısına uymadı. Bu yüzden takibata uğradı. Kaçtı, gizlendi, bir süre Dehistan'da yaşadı. Harakan'a ulaştığında köyün girişinde yaşlı bir adamla karşılaştı. ''Şeyhin tekkesi nerededir?'' diye sordu. Adam ''Hangi şeyh?'' deyince ''Ebul Hasan'' deyince ''Boşuna yorulmuşsun'' diye konuştu adam. ''Geri dön. O sır sahibi olduğunu söyler ama işinin temeli de yoktur hani.'' İbn-i Sina kararlıydı. Madem gelmişti, görmeden dönmeyecekti. Sen dergahına yerini söyler misin? Adamın tarifine uyarak tekkeyi buldu. Kapıyı çaldı. Hafifçe aralandı. Açılan kanadın gerisinden bir kadın, ''Ne istiyorsunuz?'' diye seslendi. İbn-i Sina bilgeyi sordu. ''Ne yapacaksınız o miskini?'' diye çıkıştı kadın. Ses gelmeyince, ''Evde değil.'' diye sürdürdü. Ormana odun getirmeye gitti. İbn-i Sina'nın şaşkınlığı artmıştı. Kadın, ''Nereden geliyorsunuz, kimsiniz?'' diye sordu. ''Harizm'den'' dedi. ''Ne iş yaparsınız, onu niçin arıyorsunuz?'' ''Ben bilginim'' dedi İbn-i Sina. ''Onun feyzine muhtacım, bu yüzden geldim.'' Kadın, ''Sır sahibi olduğunu iddia eden bir delidir. Size bir yararı olmaz onun'' dedi. İbn-i Sina, ''Siz nesi oluyorsunuz?'' diye sordu. Eşiyim dedi kadın. İbn-i Sina kapıdan ayrıldı, sahraya doğru yürüdü. Az sonra arkasında odun yüklenmiş 3 aslanla göründü bilge. İbn-i Sina kendinden geçti. Yaklaşınca, ''Şeyhim, bu ne hal?'' diye sordu. ''Evet'' dedi bilge. ''Evet, biz evdeki kurdun yükünü çekmedikçe aslanlar da bizim yükümüzü çekmez.'' İbn-i Sina bilgenin sözüne tüm kalbiyle inandı. Dergaha döndüler. 7 gün burada kaldı. Döndüğünde bir bilgin arkadaşına, ''Bizim aklımızla bildiğimiz her şeyi o kalbiyle görebiliyor.'' demişti. Hamdi Bey yine cevabı uzattığını düşünerek susuyor. Yönetmen, kaydın 5-10 saniye sürmesine izin verdikten sonra teşekkür ederek, ''Peki diyor, hiç mi öğrenim görmemiş? Örneğin, hadis bilgisi nereden geliyor? Hocaları olmamış mı? Hamdi Bey, dışa bakmamak lazım diyor. Kalbe bakmalı. Dış çokluktur. İçte birlik vardır. Dış çokluğu ortaya koyduğunda iç ona karşı çıkar. İç birliği açığa vurduğunda ise dış ona çoklukla karşılık verir. Oysa soran da cevaplayan da varlık itibariyle aynıdır. Bilgeler görürler ki kendileri de sonradan var olan her şey gibi Hakk'ın aynıdırlar. Hakk'ın aynı olmak, alemin göz bebeği olmaktır. Harakanlı da öyleydi. Feyz, onun aracılığıyla yaratılmışlara ulaşıyordu. Ona insan denmesi, kaynağının genel olmasındandı. Gerçeklerin tümünü kuşatıyordu. Alemdeki her şeyin bir örneği onda bulunuyordu. Hak için göz bebeği menzilindeydi. Şeyleri nasıl göz bebeği algılıyorsa, Hak da kendi tecellilerini onunla görüyordu. Madem göz bebeğidir, onun bilgisi de ondandır. Çaba göstermesi zorunlu değildir. Zaten Bayezid'in türbesinde 10 yıl beklemesi bunu gösterir. Bir medreseye de gidebilir, 10 yıl devam edebilirdi. O çabayla ulaşılamayacak olanı istedi, size bununla ilgili bir anısını anlatayım. Naklederler ki bir ilim taliplisi hadis okumak üzere Irak'a giriyordu. Yolu şeyhe uğradı. Ona, kendi ülkende bulamadın mı hadis öğrenecek üstün bir bilgin ki başka iklimlere gidiyorsun diye sordu şeyh. Adam, bulamadım dedi ve sordu. Peki siz nerede öğrenim gördünüz, kimlerden okudunuz? Harakanlı, ben ümmiyim diye konuştu. Bana ne bağışladıysa minnet etmedi ve kendi ilminden verdi. Peki hadisi kimden dinliyorsunuz? Peygamberden. Söz adamın hoşuna gitmedi. Gece dergâhta konakladı. Düşünde tanımadığı bir bilge, bilgeler doğru söyler. Onun yanından ayrılma. Ne öğreneceksen ondan almaya çalış diyordu. Sabah kararını verdi. Kararını verdi, kalacaktı. O gün ilk derste Harakanlı adamdan belleğindeki hadisleri aktarmasını istedim. Adam söylüyordu. Şeyh evet diye onaylıyordu. Bu peygamberin sözüdür. Birkaç hadis sıraladıktan sonra birine gelince hayır dedi. Bu onun sözü değildir. Adam diretti ama bunun aktarıcıları güvenilir güçlü bir haber. Hayır diye şeyh de diretti. Bu onun sözü olamaz. Nasıl emin olabilirsiniz, nereden biliyorsunuz diye sordu adam. Sen dedi, hadisi okumaya başladığında benim iki gözüm peygamberin kaşının üzerindeydi. Onları çatınca anlıyorum ki söz kendisine ait değil. Sözü bitince yönetmen güzel diye el çırpıyor. Budur abi. Tamamdır. Hamdi Bey çok teşekkür ederim. Dilinize sağlık. Bir ara diyorum ışık seviyesi düştü. Kayda bakalım mı? Bakalım diyor yönetmen. Geri sayıp izliyor. Sorun yok. Gözlerinin feri gitmiş bir ara diye takılıyor. Sen acıktın galiba. Hamdi Bey, izniniz olursa size bir şeyler ikram etmek isterim diyor. Toparlanıyoruz. Hekim evinin karşısındaki tandırcıya gidiyoruz. Küçük, temiz bir yer. Servis yapılırken az sonra geliyorum deyip çıkıyorum. Gecikme diye bağırıyor yönetmen. Hamdi Bey, bir mesele varsa diyecek oluyor. Onun meselesi bitmez diye söyleniyor yönetmen. Sesi eriyor.
Arkası Yarın. Cam ve Elmas. Eser Sadık Yalsız Uçanlar. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.